Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi muhabbetle selamlıyoruz. İrfan gündeminde bendeniz Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte yine İrfan'la ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz, safa getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum size. Sağ olun, razı olsun.
İrfan gündemi deyince hocam, tabii biz irfan denen o devasa kavramın gündemle ilişkisini kurmak noktasında bir aslında 4-5 haftadır bir çaba içerisindeyiz. Bir yere de geldik hamdolsun. Yani bunun Rabbimizi tanımak, daha sonra nefsimizi tanımak, nefsimizle ilgili de işte geçen hafta bahsettiğimiz gibi işte o 3 tane kuvvetten bahsettiniz. Dolayısıyla evet. Şimdi bunun hacmi çok geniş. İçerik çok devasa bir içerik var. Tabii, bunu inşallah peyderpey konuşmaya devam edeceğiz ama bugün hocam özellikle gündemin hani hep pratik tarafı diyebileceğimiz, evet, halk irfanında nasıl mâkes bulduğuna dair, yani irfan geleneği, yani yüzyıllardır bu konuyla ilgili hocam, evet, gerçekten milletimizin oluşmuş severek, benimseyerek tuttuğu bir yol var. Yani hakikaten bu da bir zamanla o ilmin irfana dönüşmesi şeklinde, halk irfanı şeklinde, Anadolu irfanı şeklinde tecelli etmiş. Bunun tezahürlerinden bugün isterseniz bahsedelim hocam.
İsabet olur. Yani irfanın hayatımızı ne kadar kuşattığı, gündelik hayatımızın nerelere kadar nüfuz ettiği konusunda bize de fikir vermiş olur. Aslında yani doğumumuzdan ölümümüze kadar hayatımızın her safhasını, günümüzün her saatini, her dakikasını, konuşma ve lafızlarımızın genel çizgilerini kuşatan kavramlar, kelimeler var. Bunların hepsi irfan geleneğinden alınmış şeyler. Yani mesela komşu kadınların birbirlerine seslenirken hu komşu neyse hangi şekilde söylüyorsa, bunların hepsinin temeline baktığımız zaman yani irfan geleneğindeki o la ilahe illa hu, yani Cenab-ı Hakk'ın hu olan, o olan ve bütün varlığı kuşatan anlamıyla alakalı olduğunu görüyoruz. Çünkü lafzatullah biliyorsunuz Cenab-ı Hakk'ın ismi celalidir. Celal manasını mutazamın, hatta ismi azam olduğu da ifade edilir. Onun her harfinin eksilmesi sonunda özelliği odur ki hep Allah'a raci şeyler kalır. Mesela Allah, elif, lam, lam, he harfleri var. Elifi şey yapsanız, kaldırsanız lillah kalır onun için, yani Allah için, yani o Allah için daha doğrusu. Lam birini yine çizseniz veya kaldırsanız yerine lehu kalır, ona ait, onun için, yani Cenab-ı Hak. O lamı da kaldırsanız geriye hu kalır. İşte o hu bizim hayatımızı kuşatan hu, çocuklarımızın ninnilerini oluşturan hu, işte kadınların birbirlerine sedasını oluşturan hu, işte o şeyde anlatmıştık şeyin başında, sohbetlerimizin başında, hani Kosovalı Raif Efendi'nin söylediği gibi eneden nahnuya, nahnudan huya yolculuk, evet, diye anlattığımız, yani evet, benlikten bizliğe, bizlikten de ona raci olan bir yolculuk. Bu gerçekten çok güzel, anlamlı bir şey. Dolayısıyla bu türden haydan gelip huya gitmek mesela.
Mesela o çok yanlış anlaşılır hocam. Evet. Hani böyle bir şey boştan geldi, boşa gitti gibi öyle, anlaşılır ama aslında çok derin bir manası
yani,
var.
Tabii düşündüğünüz zaman kelimenin her birine ayrı anlamları olduğunu düşündüğünüz zaman çok ayrı derinlikleri var. Mesela hay kelimesi Cenab-ı Hakk'ın diri, hay la yemut diye Kur'an'da da biz dualarımıza da söylüyoruz. Yani ölmeyen diri özelliği var. İşte biz ölmeyen, dipdiri olan Allah'tan geldik ve tekrar o hu olan, yani o her şeyi kuşatan ona gideceğiz. Yani bunun dışında başka bir çaremiz yok zaten. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ayet-i kerimesi de bunu ifade ediyor. Evet. Yani biz ona aitiz, ondan geldik ve ileyhi raciun, dönüşümüz de onadır. Yani bizim, bize ait hiçbir varlığımız, efendime söyleyeyim, gücümüz, enerjimiz, takatimiz yok ki. Yani benim şuyum var diyebilelim. Hepsi onu bize lütfedip emaneten vermiş olduğu şeyler. Dolayısıyla bu hay ve hu kelimeleri bile ayrı bir anlam ifade ediyor. Hatta Lafzatullah'ın, yani siz hani farklı ve yanlış anlamlar kazanmış diye söyleyince hatırıma geldi. Lafzatullah'ın Epchat hesabındaki karşılığı kaçtır biliyor musunuz? 66.
66.
66. Yani Elif 1, Lamların ikisi de 30'lardan atmış. H'de 5 şe tekabül eder. Toplam 66'dır. İşi 66'ya bağlamak aslında
İşi Allah'a bağlamak.
İşi Allah'a havale etmek demektir. Yani Epchat hesabıyla da bir takım çıkarımlar yapmıştır. Yine irfan geleneği süreç içerisinde. Onu bile ayrı ve güzel manaya hasretmiştir. Keza bizim yani yine edebiyatta kullandığımız bir takım mazmunlar var. Bir takım kavramlar var. Yani sevgili kavramını mesela biz edebiyatımızda hem mecazi manadaki işte karşı cins şey olan sevgimiz manasında söylemişizdir. Hem de Cenab-ı Hak için kullanmışızdır. Ve dolayısıyla şairlerin şiirlerini bu gözle okumak lazım. Hatta Karacaoğlan'ın şiirlerindeki yavru balaban bakışlı, yayla çiçeği kokuşlu, kokar Allah devi devi, Elif devi devi derken aslında Allah devi devi, yani oradaki Elif, hani Elif'in uğruna kışlı, yavru balaban bakışlı başlıyor ya.
Evet,
yani
evet.
O Elif'te de kastettiği o güzelliklerin nümayan olduğu sevgilisi ama oradan da öte Cenab-ı Hakk'ı seyrediyor ve onu görüyor.
Hocam bu son söylediğiniz mevzu hakikaten bir ince zevkin, belki bir hani şehirli yaşantının oluşturduğu o rafine hayatın,
evet,
yani bir tür zarafetin, aslında zarafetin, nezaketin böyle süzülüp gelmiş aslında bir tavrıdır. Fakat bunu öyle sevgili olur mu, Allah sevgili izaf edilir mi tarzında biraz böyle
ham hayrat adam. Evet. Sen onu öyle anlıyorlar.
Evet evet. Ham bir öyle bir ham anlayış var.
Yani
evet.
Maalesef. Yani halbuki yani insanın sevmeyi de sevgi, psikolojik olarak da sevgi de nefret de öğrenilen duygulardır. Korku da öyledir.
Evet.
Öğrenilir. Yani insanlar korkanların etrafında bulunurlarsa korkak olurlar.
Evet.
Yani cüretli, cesaretli insanlar arasında bulunurlarsa cesur olurlar. Seven insanların arasında bulunursa sevgisi galip olur, seven insan olur.
Hep nefret eden insanlar arasında
bulunursa nefret egemen olur. Yani dolayısıyla bunlar öğrenilen şeylerdir. Dolayısıyla insanın sevgiyi öğrenmesi gerekiyor. Bir çocuğun sevgiyi öğrenmesi de, bir delikanlının çocuğa sevgiyi öğrenmesi de, evet anne baba sevgisi önemli bir sevgi, oradan başlar ama sonra delikanlılık çağında karşı cinse duyacağı ilgiyle yine bir başka sevgiyi, yine o hakkın sevgisinin bir şey uzantısı sayabileceğimiz sevgiyi tadıyor ve oradan hani
mecazi geçiyor. Mecazi aşk.
Mecazi aşktan yani o Leyla'dan Mevla'ya bir geçiş yaşıyor. Yani o bir temrindir aslında, bir alıştırmadır. Yani o alıştırma, o tür bir kabiliyeti olmayan, o tür sevme özelliği olmayan ne Mevla'yı sevebilir ne başkasını sevebilir. Yani insanın bir sevme özelliğinin olması önemli diye düşünüyorum. Yani o yüzden bunu önemsemişler.
Yani bir tür hazırlık okulu yani bu mecazi yani
tabii, aşk. Tabii mecazi aşk bir manada ilahi aşka hazırlık özelliği taşıyor.
Hocam peki yani bu irfan geleneğiyle ilgili örneklere devam ederiz ama ben burada bir merak ettiğim bir husus var. Şimdi hakikaten ham hoyrat insanlar çok tesadüf ettiğimiz, hayatta çok gördüğümüz insanlar. Bir de bu daha ve burada bahsi geçmişti. Sevebiliyor musun evladım? Sevme evet. İstidadın var mı tarzında? Evet. Aşık oldun mu diye sorarlarmış. Hiç sevemeyen insan olur mu hocam? Ya insan olmak bizatihi Cenab-ı Hakk'a yani, muhatap olmaksa her
şey. İnsanın sevme istidadı mutlaka vardır.
Evet.
Meknuz olarak vardır.
Evet.
Ama ona hiç dokunulmamışsa.
Hiç işlenmemişse
hı, o içeride böyle hı, potansiyel olarak kalır ve ortaya çıkmayabilir. Var böyle insanlar. Yani hiç sevgiden nasip olmayan insanlar. Yani nasip olmayan tabii o işte işlenmemiş.
Yani var aslında.
İşlenmemiş.
Potansiyel var ama işlenmemiş.
Aynen. Öbür taraf işlenmiş. Yani muhabbet yerine nefret duygusu öne çıkmış. Dolayısıyla hayatı hep negatif bakmış. Bütün insanları negatif görmüş ve bir husumetle insanları değerlendirmiş. Bu çok kötü bir şey tabii.
Evet.
Yani oysa ki asıl olan hayata pozitif bakabilmek, bardağın dolu tarafını görebilmek, insanların ve insanlığın güzelliklerini görüp onlardan ders çıkarmak, yani şeye takılmamak, negatiflere takılmamak, dikene takılmamak, yani gülü görmek.
Evet. Hocam geçen bir mevzu konuşuyorduk da, yahu dedi bizim dedi kadim bir müsekkim var, onu söyleyeyim sana dedi bir arkadaş. Hı. Bu da geçer yahu. Tam işte irfan geleneğimizle ilgili.
Aynen öyle.
Değil mi hocam? Yani, onu orada tekrar devam edelim biz o irfan geleneği.
Tabii bu da geçer yahu aslında bir olaylara eyvallah diyebilmek.
Evet, evet.
Eyvallah. Eyvallah kelimesi ey vallahi kelimesinin bitişiğinden meydana geliyor. Yani, ey Arapçada evet, peki, naam, beli manalarına geliyor. Vallahi hepsince yani Allah için peki. Yani, Allah için eyvallah demiş oluyoruz. Ama daha önemlisi biz eyvallah ile hayatı okumuş oluyoruz. İşte bu da geçer yahu. Bütün bunların hepsine eyvallah demiş oluyoruz. Bence çok anlamlı ve önemli. Bir de eyvallah kelimesinde yani Allah razı olsun manası var. Teşekkür ederim.
Bu son dönemde biraz öne çıktı hocam bu mana.
Evet, teşekkür ederim. Ve bazen Allah'a ısmarladık. Eyvallah.
Eyvallah. Evet.
Allah'a ısmarladık manası var. Yani bunda aslında o biraz önce söylediğiniz bu da geçer yahunun hayatın sihirliklerine, törpülenmesi gereken noktalarına takılma, bunları Allah için geç.
Evet,
bunlar
evet.
için Allah için geç. Sana daha güzellikler arkasından gelecektir. Ama buna takılırsan hep onları görürsün. Onlar senin zihnini, kalbini meşgul eder, canını sıkar. Değmez yani hayat buna. Onun için eyvallah de geç.
Eyvallah
Allah
de geç.
Için eyvallah de geç.
Evet.
En doğrusu bu bence. Şemsettin Sami mesela hayır kelimesinin bile hayra yoran bir yorumda bulunuyor. Şuma gitti bu vesileyle baktım da. Hayır kelimesi bize malum iyilik, güzellik falan manasına. Hani biz Türkçe'de bir de hayır falan diye kullanıyoruz.
Evet,
ben
evet.
onun Türkçe bir hayır kelimesinden olduğunu zannediyorum. Meğer öyleymiş. Bu da bir ifan gereği ürünü olarak yani bir şeyin yapılamadığını, olmadığını ifade için hayra yormak üzere söylenmiş ve gelenekte şöyle yani iyilik manasında tefeülen söylenmiş.
Hmm.
Yani mesela soruyor sana dersini hazırladın mı evladım? Yani siz soruyorsunuz talebenize. Dersini hazırladın mı evladım diyorsunuz. O da hayır.
Yani
hayır olsun. Daha hazırlayamadım.
Yani hayırla hazırlayacağım yani, ama.
Ama tabii.
Yani, cevap olumsuz değil ama.
Değil,
yani, la hayır, değil yani.
La değil. Hayır. Yani hayır olsun. Ama hazırlayacağım.
Evet.
Gibi buradan çıktığını söylüyor. Hoşuma gidiyor.
Çok güzel. Yorum çok güzel hocam.
Yorum çok hoş. Ben, evet. de ben dedim bugün burada paylaşayım.
Hani Mevlevi tabirleri vardır ya hocam. Kapıyı kapatmazlar onlar evet. sırlarlar.
Evet evet.
Yani hep böyle tefeül ederler yani. Evet.
Yani işte kelimelerin farklı manalarını konuşurken bile negatif bir çağrışım yapacak olanların değil de pozitif çağrışım yapacak olanlarını hatıra getirmek o bir telkin işte. Ta başlarda konuşmuştum.
Evet, evet.
Yani insanın telkine olan şeyini, telkine hazır oluşunu ve telkinin onun üzerindeki tesirini. Dolayısıyla bu telkini gerçekleştirirken pozitif bir telkin yapmaya çalışıyor irfan geleneği. Bu manada gerçekten anlamlı, önemli. Yani keza mesela yine irfan geleneğimizde güzel şeyler var. Mesela ne diyor? Hay hay efendim.
Hay hay.
Mesela eyvallah gibi. Hay hay efendim. Yani şimdi orada da hay hay yani Allah
zikrediyor yani.
Tabii Allah diri, biz de diri olduğumuz sürece sizin bu işinizi memnuniyetle yapacağız.
Yani Allah diri, biz de diri olduğumuz müddetçe
siz işimizi yapacağız.
Olacak yani. O
işler. Ona hay ola Allah'a var ediyoruz.
Evet.
Endişeniz olmasın.
Evet.
Yani hakikaten baktığınız zaman her birinin içerisinde çok güzel espriler, incelikler ve zarafetler var. O gözle bakmak lazım geldi.
Yani mesela hayret edası hocam. Allah Allah.
Evet. Hay hay. Mesela hayret edası ne kadar güzel. Allah Allah. Yani bunun hikmetini ancak Allah bilir.
Evet.
Biz aciz. Allah Allah.
Evet.
Ya Rabbi.
Evet, yani evet.
Neler yaratıyorsun.
Evet.
Ne güzelliklere kadirsin. Ne büyük sanatkarsın. Ne büyük bedi'sin yani manasına yani Cenab-ı Hakk'ın kudretini, azametini tahsin etmek, efendim tesbih etmek. Hiçbir şey Allah Allah ya Rabbi.
Evet. Aman, aman, aman. Hayret edası Sübhanallah.
Sübhanallah. Orada da tesbih ediyorsunuz. Tesbih ediyorsunuz.
Evet.
Yani ne bileyim size biiznillah diyorsunuz. Yani,
evet. Allah'ın izniyle.
Allah'ın inayetiyle, Allah'ın izniyle. Böyle çok güzel kelimelerimiz, kavramlarımız var. Ondan sonra mesela yani birisi bir yanlış bir şey yaptıysa hay Allah iyiliğini versin.
Allah müstahakkını versin de var hocam.
Allah müstahak, o da güzel bir şey aslında. Çok kötü bir şey değil.
Yani mesela Allah şöyle
yani şey... sen neyi hak ediyorsan evet. onu versin. Yani sen belki de iyilik yaptın. Öyle zannediyorsan Allah cezanı versin. Aslında bu da güzel.
Ceza da şey değil mi hocam? Karşılık demek
karşılık
aslında.
Demek. Yani müstahaklı ceza aslında aynı manayı.
Yani ödül olabilir ceza yani.
Aynen.
Evet. Bir de şey var hocam, onu nasıl yorumlarsınız? Allah seni bildiği gibi yapsın.
O da güzel. Orada da mesela şey yok yani. Bir lanet yok yani. Allah seni kahretsin. Allah senin belanı versin. Bak bunlar çok ağır
sıkıntılı,
şeyler.
Evet.
Sıkıntılı. Ama Allah müstahakını versin. Allah bildiği gibi yapsın. Allah sana işte neyse hayırını versin. Mesela hayırını versin ne var? Allah hayırını versin. Bu da güzel bir şey. Yani hayır demin konuştuk ya.
Evet efendim.
O türden bir şey. Yani bu tür dilimizi kötülüklere alıştırmamak adına, tesbihe alıştırmak adına güzel şeyler bunlar. Mesela işte yine kullandığımız bir cenaze haberi duyduğumuzda ne diyoruz? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Niye öyle diyoruz? Çünkü Allah öyle dememizi emrediyor. Yani malum işte şeydeki
başlara musibet geldiğinde değil mi hocam?
Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimede ve lenebluvenneküm şey'in minel havfi vel cu'i ve naksin minel envali vel semerat ve beşir-i sabirin ellezine
İzâ sâbetun musibetun
kâlu inna illâh ve inne ilâhâ raciûn. Yani biz onları işte açlık, noksanlık, maldan, candan, mahsullerden eksikliğe imtihan ederiz. Sabredenler müjdele, başlarına bu tür bir musibet gelen kimseler, yani böyle musibette musab oldukları zaman derler ki biz Allah'a aitiz ve ona döneceğiz.
Evet, Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Gidiyor.
Yani dolayısıyla bizim elimizde bir şey yok. Mesela el hukmu lillah diyoruz bazen.
Ölüm, kaza, kader hepsi onun elinde. Hüküm onun. Yani biz o hükmü değiştiremeyiz. Bir saat öne alamayız, bir saat sonra alamayız. Dolayısıyla buna teslim olmuşuz.
Evet.
Yani hep o teslimiyetle alakalı.
Mesela Allah bes baki heves.
Allah bes baki heves. Evet. Muhteşem şeyler var. Evet. Yani aslında şimdi çağımızda hani bu teslimiyetin aleyhine çok şeyler söyleniyor. Yani insanların zihnini bir yere bir şeye teslim etmesini.
Özgür iradenizi niye veriyorsunuz diyorlar mesela.
Aslında bugün modern çağımızda hedeflenen insanların özgür iradesine tasalluttur. Yani şimdi ne yapmak istiyor bunu diyenler sizi işte dijitale, telefona ve
hazzınıza, hevanıza
mahkum etmek istiyor. Evet. Yani sen bir değerlerin olmasın, o değerler istikametinde yaşamak gibi derdin olmasın. Benim sana bu cep telefonundan, televizyondan ve diğer iletişim araçlarından sunduğum şeylere sen yönel. Ben daha çok satayım sana, daha çok para kazanayım senin üzerinden. Bu var, biz bunun farkında değiliz.
Evet.
Yani aslında bugün modern dünyanın, o modern teröristlerin vesaire yapmak istedikleri insanları yalnızlaştırırken, bireyselleştirirken, tek başına olmaya ve yaşamaya sevk ederken hedefleri kimseyle istişare etmeden, kimsenin etkisinde kalmadan, kimseye bir bağlılık ve teslimiyet göstermeden, kimsenin fikrini kendi fikrinden üstün görmeden yaşasın ve benim gönderdiğim bu mesajı hemen kabullenip o istikamette hayatını düzenlesin. Yani bence teslimiyet sadece şekil değiştiriyor, tavır değiştiriyor, yer değiştiriyor.
Evet.
Var
evet, evet. Ya yani o bir insan aslında karakterinde bir böyle gömülü bir şey hocam.
Yani teslimiyet diye bir şey var da.
Evet.
İşte teslimiyetin hakka olanı güzel.
Evet.
Hakka
evet.
olan, hak için olanı güzel.
Evet.
Yoksa teslimiyet herkeste var. Yani mümkün de değil.
Hocam bu böyle hakikaten dilimize pelesenk olmuş ifadeleri hatırladıkça, yani bunlarla ilgili de o hani sizin derin manalarla ifade ettiğiniz o anlamlarla kavuştukça evet. şunu düşünüyor insan. Gerçekten ecdat bu irfani geleneği, irfani hayat tarzını
evet.
böyle hemen insanın ilk anda ağzından çıkabilecek kelimelerle tabiri caizse böyle paketlemiş bir yere koymuş. Çok
hayatın
önemli bir terbiye usulü aslında.
Hayatın merkezine almış. Yani bir bakış tarzı, hayatı okuyuş tarzı, kendisini programlama tarzı olarak görmüş. Yani hasta gördüğü zaman önce bir ya şafi deyip ona şifa dileyip, belki şifa ayetlerini bilmiyorsa bile en azından ya şafi deyip şöyle bir mesh etmek veya ne bileyim
Cenab-ı Hak inşallah Şafii ismiyle hakkınızda tecelli etsin mesela. Ne kadar güzel dua.
Yani çok yani. Böyle güzel bir şey görüyor. Maşallah.
Maşallah. Evet. Yani işte bir nazar da bir şey var.
Evet, evet.
Yani Efendimiz inne layin hakkın diyor. Yani gözlemesi haktır diye bir hadis-i şerif var. Peygamber Efendimiz'in hayatında da benzer şeyler var. Dolayısıyla göz değmesinin, nazarın önüne geçmenin en iyi adresi Efendimiz'in öğrettiği gibi yani işte maşallah demektir. Felak ve Nas surelerini okuyarak ona sığınmakta ama en kolayı maşallah, barakallah.
Barakallah. Mesela o da güzel bir şey efendim. Yani
bizim rahmetli Mahir Hoca'nın çok sözüydü. Maşallah der, arkadan barakallah der.
Evet.
Seni beraber kullandırdı. Yani hem Cenab-ı Hakk'ın ne güzel yarattığını, ne güzel yaptığını ifade ettikten sonra bir de Allah mübarek kılsın. Yani bu konumu sizin hakkınızda mübarek kılsın diye de dua etmiş oluyorsunuz.
Yani bu kelimeler de kirlettiler hocam son dönemde. Hatta şöyle inşallahla maşallahla olmaz kardeşim gibi böyle inkar kokan bir ifade de var.
İşte artık tabii o ateizmin, pozitivizmin sonucu burası.
Batılı hayat tarzının.
Evet, batılı hayat tarzının. Yani sizin değerlerinize, inanç dünyanıza, Allah'a olan bağlılığınıza hücum etmeden hiç rahat etmiyor. Yani illa yani ne demek inşallahla maşallahla olmaz. Yani inşallah dediğiniz zaman siz yani Allah'ı işin içine katıp Allah'tan dilemesini ve size destek olmasını talep ediyorsunuz. Bunun ne zararını gördünüz ki?
Evet.
Ha ona sığınarak ihmal ediyorsak orada haklısınız. Yani ben inşallah sığınarak yani yapmamayı planlıyorsam ve yapmamak için inşallah diyorsam ki Araplarda falan vardır böyle şeyler inşallah derler. Bukra derler. Hani Arap ayıbiyemi diye bir şey var. İnşallah maşallah bukra.
Arap ayıbiyemi.
yani
bukra yani biliyoruz hocam bukra biraz böyle hani böyle yarın ama o yarın hiç gelmeyecek herhalde.
Tabii. Yani bugün git yarın gel var diye
bizdeki. Evet bizdeki.
Aynı tam karşı.
Evet.
Bugün git yarın gel yani. Yarın gel, yarın gel. Bir daha bakalım manasına. Yani sınırı, sonu olmayan bir şey. Uzatma ve bıktırma taktiği.
Evet.
Mesela biz Mısır'da ben hatırlıyorum. Kaldık bir süre. Şey için, nedir? Oturma ikame için yerlemek için 3 ayda bir çağırıyorlar. Emniyete gidiyorsunuz. O kadar eziyetli bir iş ki. Normalde sabah mesaisi 7'de başlıyor. Oradaki yetkililer 10'da geliyorlar. 7'de başlıyor, 1'de bitiyor bildiğim kadarıyla mesai. Ama
1'de başlayıp kaçta bitiyor?
7'de başlıyor, 1'de bitiyor.
7'de başlıyor, 1'de bitiyor.
6 saat oluyor aşağı yukarı.
Evet.
Sıcak mevsimde özellikle. Ondan önce gelmiyorlar. 12'den sonra da hiç kimseyi bulamazsın.
Allah Allah.
2 saatlik mesai. Çünkü hepsinin ikinci, üçüncü işi var.
Hmm.
Yani isim şeyi zor. Dolayısıyla bukra. Vadi bukra filan diye. Yani o da güzel değil tabii yani.
Evet.
O manada söyleniyorsa bu inşallah maşallah. Yani orada bir şey var.
Hocam bizim bukra diyelim ama biz hemen bir tekrar geri gelmek üzere.
Eyvallah.
Bir ara verelim hocam.
Tamam.
Efendim İrfan gündeminde muhterem Kamil hocamızla beraber, Kamil Yılmaz hocamızla beraber bendeniz Mehmet Lütfü Arslan. Birazdan tekrar beraber olacağız.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Merhabalar efendim, İrfan gündeminde tekrar beraberiz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile beraber. İrfan geleneğimizin halk irfanına yansıyan...
Dönüşen kelimelerinden
bahsediyoruz. Onlardan bahsediyoruz.
Doğru,
hocam bir de tabii bu maşallah'tan bahsettik, inşallah'tan, hasbunallah ve ni'mel vekil. Bunlar hep böyle bizim hakikaten can damarımız.
Evet.
Kelimeler.
Farkında olmadan yaptığımız zikirler aslında.
Evet. Bir de hocam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbetinin tezahürü bir şey var. Ya yani salavatla ilgili.
Evet, çok işte, güzel. Şimdi tabii tam bugün de Mevlid Kandili olması münasebetiyle de sorunuz isabetli bir soru. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmet tarafından zaman içerisinde bir hasreti oluşuyor. Yani ta asr-ı saadetten itibaren Efendimizin vefatını müteakip bu hasret hatta sağlığında başlıyor. Yani Sevban radıyallahu anh gibi bazı sahabiler diyorlar ki ya Resulallah biz seni çok seviyoruz. Görmemeye dayanamıyoruz. Bu dünyada gelip görüyorsunuz ama yani öldükten sonra yarın ahirette siz farklı bir yerde olacaksınız. Biz farklı yerde eğer cennete gitsek bile. ya nasıl biz sizi göreceğiz falan deyince, yani oraya onu düşünce dayanamıyorum demiş. Sevban demiş ki Resulullah Efendimiz, el mer'u me'a men habbe.
Evet.
Kişi sevdiğiyle beraber korkmaz. Ya Sevban dedi, zelletmiş. Şimdi yani o zaman başlayan bu sevda ve bu hasret aslında vuslata dönüşsün diye Allah Ahzab suresinde bir ayet-i kerime indirmiş. Diyor ki inna Allahu ve melaiketehu yusallun alel nebi ya eyhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allah ve melekleri nebiye salat ederler. Yani Allah ona işte onu korur, ona onu himaye eder, melekler ona dua eder. Ey Müslümanlar, ey inananlar, siz de o şanlı nebiye salat edin, selam gönderin. Aslında bu ayet-i kerime bizim Resulullah Efendimizle manevi buluşmamızı temin eden bir mesaj değeri taşıyor. Çünkü Peygamberimiz diyor ki siz bana salat selam getirdiğinizde ruhum bana iade edilir, ben size mukabele ederim. Ha, demek ki bir metafizik buluşma, ruhani buluşma oluyor salatü selamla. Dolayısıyla yani salatü selamın bizim dilimizde pelesenk olması, sürekli onu anmamız, onunla buluşmamız, onunla mesajlaşmamız, onunla aradaki perdeleri kaldırıp kalbi beraberliği sağlamamız.
Hemhal olmamız
demektir. Ve tabii bunun en büyük faydası da yani insan çok andığını çok sever, çok sevdiğini çok anar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a getirilen bu salatü selamlar ona olan sevgimizi artırmasıdır. Ona olan sevgimizin artması onun gibi olma arzusunu tetiklemesidir.
Evet. Dolayısıyla sünneti yaşamaktır.
Sünneti yaşamaktır, evet. Onun gibi olmaktır. Onun ruhani kimliğini üzerimize taşımaya çalışmaktır.
Yani ahlak-ı hamidesinden hisse almaktır.
Aynen,
değil mi hocam?
O yüce Kur'an ahlakıyla ahlaklanmış bir nebiydi. Bizim de ona yakın şekilde olmaya çalışma derdine düşmemizdir en azından.
Evet.
Böyle bir dert taşımamızdır. Dolayısıyla bizim geleneğimizde Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin salatü selam ile anılması her vesile. Mesela bir şey unuttuk. Allahu selam deriz.
Değil
yani, mi? Evet. Efendimizi hatırlayarak acaba onu
tekrar vesile... asli modumuza dönüyoruz aslında, değil mi hocam?
Aynen, kaydı siliyoruz. onu vesile kılarak, ona tevessül ederek acaba zihnimizi toparlayabilir miyiz diye onu meclisimize davet ediyoruz. Yani ilgimizi dağıtan bir şeyler varsa ortamda, ilgimizi dağıtan bir şeyler varsa onları şöyle bir kenara ittirip Allahümme salli ala seyyidina Muhammed deyip konuyu toparlamaya çalışıyoruz.
Bu Arap ülkelerinde çok daha yaygın
çok,
değil mi hocam?
Hatta onlar şöyle bir trafik kazası oluyor mesela, birbirine vuruyor aşağıya, sallâle nebi diyor. Güzel bir şey ama çok hoşuma gidiyor. Yani evet, evet. Peygamber'e bir salatü selam getirelim diye.
Oldu, kızgınlığımız oldu. Geçsin yani. Geçsin. Tekrar sevgi moduna dönelim.
Aynen.
Yani.
Evet. Efendimizin de şeyle ilgili, öfkeyle ilgili, öfke kontrolüyle ilgili mesela la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim deyin diyor. Bu Anadolu'da vardır. Adam kızım la havle ve la kuvvete illa.
Evet.
Evet. Yani o aslında ağızdan çıkacak negatif sözü önlüyor. Yani o anda bir kere en kızdığında la havle çekiyorsun. Yani ağzından bir kırıcı küfür vesaire bir şey çıkacaksa onu engellemiş oluyor. Çok müthiş bir şey.
Çok güzel.
Yani bu İrfan geleneği buralarda çok çok önemli işler görüyor. Yani.
Hakikaten.
Farkında olmadan çok önemli işler görüyor.
Yani ağızlara aslında bir anlamda fermuar oluyor. Terbiye veriyor.
Evet.
Salavat-ı Şerife hocam, bu arada tabii bütün dinleyicilerimizle Mevlid Kandili'ni tebrik etmiş olalım.
İnşallah.
Cenab-ı Hak Resulullah Efendimizin şefaatini hepimizin nail eylesin.
Amin.
Hocam bu salavat-ı şerife, hani o salavat kelimesinin anlamlarından bir tanesi de Cenab-ı Hakk'ın himaye etmesi, desteklemesi, evet, manasında. Şimdi bu sadece lafzen salavat-ı şerife söylemenin de ötesinde, bu tabii olacak. Bir de onun hakikaten o sünnetine yönelik bir titizlik, hassasiyet. Dolayısıyla onun sözünü yükseltmek, yüceltmek.
Kesinlikle.
Yani bu tür manaları da muhtevidir, değil mi? Değil
kesinlikle.
Mi?
Yani o işte salat kelimesinin ıstıla köküne bakmıştım ben, bir ara bakmıştım da. Ateşe vurmak diyor. Hı. Yani ağacın, yaş ağacın ateşe vurulup eğikse düzeltilmesi, hı, veya kıvrım kazandırılması. Siz köylüsünüz bildiğim kadarıyla. Köylerde bir ağaçtan sopaya vurmak istenirse o ateşe vurur. Kesilir önce. Kızılcık ağacı mesela. Kesilir. Ondan sonra kızgın ateşin yalınına tutulur. Yakmadan. O iyice kızdığı zaman eğer eğik yer varsa düzeltilir. Veya siz bir mason şey gibi gegesi bir katlamak istiyorsanız şeyi ağacı ona göre yani yumuşak şekilde katlar bırakırsınız o öyle soğuyor kalır. Kalır.
Evet.
Yani şeyin salat kelimesinde böyle mana var. Yani insanın kendine kıvam vermesi, kıvam kazandırması, şekil kazandırması, eğriliklerini düzeltmesi. Yani evet. Ağacın eğriliğini düzeltmek için ateşe vurulması gibi kendini ateşe vurup böyle düzelmek manası var. Dolayısıyla yani salat selamla veya salat manası namazla insanın yeniden inşa edilmesi gibi bir ameliye olduğu ortaya çıkıyor. Evet.
Sallu aleyhi ve sellimu teslima. Bir de ona teslim olarak selam verin manasında. Orada selleme, teslim onların tam manasına hocam.
Yani teslimiyetle selam verin.
Evet.
Teslimiyetle selam verin. Yani o da yani gönülden bir bağlılık ifade ederek yani teslimiyette bağlılık var biliyorsun. Gönülden bir bağlılık ifade ederek tam bir bağlılıkla onu selamlayın. Yani sadece merhaba değil. Ya Resulallah seni muhabbetle tam bir teslimiyetle selamlıyoruz. Sana olan bağlılığımızı ifade edin. Çünkü kul in kuntum tuhibbunallah fettebiuni yuhbikumullah diyor Allah Teala. De ki eğer beni seviyorsanız, Allah'ı seviyorsanız Resulüne bana tabi olun ki Allah da sizi. Yani Allah sevgisine ermenin yolu da
Resulullah'a tabi olmaktan
geçiyor. Tabi olmaktan ona teslimiyetten geçiyor. Yani oradaki ittiba ile bu teslimiyet arasında bir rabıta olduğu kesin yani.
Evet. Hocam irfan geneliyle ilgili bir de tabii yani kurumlarımız vardı daha böyle mesela tekke diye bir kurumumuz vardı o şu anda.
Mesela tekkelerde kapıdan girdiğiniz zaman ilk gördüğünüz levha edeb yahu idi.
Evet, evet.
Mesela müthiş bir şey. Yani, yani burada bir makama giriyorsun sen kimsin? Niçin buradasın? Neyin huzurundasın? Bunları yani o 5N1K gibi kendinin ne olduğunu bir fark ettiği bir edebe davet ediyor. Dikkate davet ediyor insanı. Yani
evet.
Bir şey alarm veriyor. Attention please gibi yani. Dikkatli ol gibi. Çıkarken de kapının tam üst kısmında kocaman bir hiç yazıyor.
Hiç yazar değil mi hocam?
Hiç yazıyor. Hiç. Niye yazıyor? Yani buraya geldin, edebe riayet ettin, selam verdin, insanlarla musafa ettin. Sakın ha. Kendi benlik gelmesin. Yani hiçsin sen. Onu bir yani hiçliğine razı ol, hiçliğe talip ol. Hiçliğe talip olursan varlık sahibi olursun, var olursun. Ama hiçliğe talip olmaz, ben varım dersen hiç olursun. Yani evet. Gözden düşersin gibi müthiş mesajlar veren bu tür bizim irfan geleneğimizin hayatın içinden olan önemli anlamları var. Yani bir şeyde pehlivan şeylerinde bile cazgırlar pehlivana takdim ederken yani işte pehlivanlar Allah Allah illallah Muhammedur Resulullah alkışlarımızla pehlivanlarımıza diyelim maşallah barakallah filan. Bakın mesela orada bir spor müsabakasında bile yani gerçekten bizim irfan geleneğimizin kazandırdığı güzel deyimler bunlar. Yani Allah'ın esmasını Allah Allah illallah diyerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da selatü selam getirerek ve onun Muhammed Resulullah olduğunu ifade ederek işe başlıyor. Yani bir spor geleneğinde bile. Ya hala devam ediyor işte Kırklareli'ye gittiğiniz zaman veya Anadolu'da başka bir yerde yapılmışsa oralarda da veya işte şeyi pehlivanları takdim ederken de yine bizim inanç değerlerimizden bir şeyler koyuyor onların yanına hala insanlar yani gelenekten devam ediyor. Dolayısıyla yani irfan geleneğinin bizim kültürümüze kazandırdığı deyimler, özdeyişler, tavırlar gerçekten çok anlamlı ve önemli diye düşünüyorum.
Şey de var hocam bir böyle herhangi bir böyle çirkinlik ya da olmasını istemediğimiz bir iş gördüğümüz zaman yani hoş gör yahu çok da böyle efendim takılma ona değil mi? Hoş
Peki
gör.
Tabii o hep şey vel afina anin nas diyor ya.
İnsanları affederler.
Yani
belki azminel gayz. Öfkelerini yutarlar.
Öfkelerini yutarlar. Vel afina anin nas o öfkeden sonra öfkenin muktezasını da yerine getirmeyip hoş görürler. İşte aslında bu hoş görmek yani bir yanlış yapan eksik yapan bir insanın kusurunu görmezden gelip onu bağışlayabilmek, affedebilmek. Bu çok anlamlı ve önemli bir şey. Yani evet öfkeni yutarsın ama yine içinde bir ukde kalırsa o da güzel değil. Hoş gör. Yani Onu yaratan öyle yaratmış. Ne yapalım? Hayırlısı olsun diyebiliyorsa insan, hoş görebiliyorsa hakikaten kendisi rahat eder, karşısındaki de rahat eder. Ama içinde ukde kalırsa, yani bir takıntı gibi, yani bugün psikolojik rahatsızlıklardan en önemlilerinden birisi bu takıntı. İnsanlar bir şeye takılıp
obsesyon diyorlar değil mi?
Obsesyon dedikleri şey. Yani onu aşamaması kötü bir şey. Yani aslında bunları aşmak için sanki adeta bunlar bu tip şeyler telkin ediliyor. Yani hoş gör yahu, bu da geçer yahu, efendime söyleyeyim. Yani bakarken güzel bakmayı, dinlerken güzel dinlemeyi, hayatı güzel yorumlamayı bize öğretmeye çalışıyor ki takılmasın. Çünkü mutlaka takılıyor insan bir şeye.
Evet.
Bir şeyi buluyor.
Hocam bir de tabii son dönemde hani dekorasyonun önemli parçalarından bir tanesi işte bir takım tablolar. Ve bizim o irfan geleneğinden beslenen hayat tarzını terk edip de batılı telakkilerle yaşayan bir hayat tarzına evrildiğimiz günden beri aslında evlerimizdeki tablolar da değişti. Ama eskiden ne güzel hatlar vardı değil mi hocam? O her birisi bir aslında bir ders ihtiva eden.
Evet.
Ve mesela o hatların seçimi de çok mesela ilginçtir değil mi hocam?
Ben İstanbul Müftülüğü'nde bulunduğum zaman İstanbul Müftüsü'nün arkasındaki levha ...2. Mahmud'un devrin padişahı o mekanı İstanbul Müftülüğü'ne armağan eden padişahın hattıyla süslüdür. Biliyorsunuz 2. Mahmud...
Bizzat padişahın hattı.
Evet.
Çok güzel.
2. Mahmud iyi bir hattattır kendisi. Yesseftûneke kulillâhu yuftîkum ayet-i kerimesi yazıyor. Yani senden fetva isterler. De ki fetvayı veren Allah'tır.
Müftüye verilecek hat bu değil mi hocam?
Evet.
Evet
güzel. Gerçekten ama çok güzel. Ve ben de dedim bunun karşısına yakışan bir levha yazdıralım. Ne olsun? Dedim ki Festakim kemavimirdi.
Of o da güzel.
Buraya en güzeli o yakışır. Evet. Ali Toy dostumuza onu yazdırdım. Talik yazıyla bir sülüstü. Ve böyle karşı karşıya ikisi. Yani arkanızda Esteftunek gurille gullahi fütüküm. Önünüzde de Festakim kemavimirdi. Aman ha.
Güzel.
Ölçüleri iyi.
Aslında o siz maalesef arkayı görmediğiniz için hocam. Karşıdan gelen diyor ki ya bak müftünün fetvası diye küçümseme, bu fetva Allah'ın aslında hükmüdür. Evet. Diye ona bir
bana mesaj veriyor.
Siz de şeye bakıyorsunuz.
Festakime
bakıyorsunuz.
Hizaya gidiyorsun. Ayrılma diyoruz kendi kendimize. Hakikaten şeyin ikinci Mahmud'un öyle hattatlığı var pek çok yere. Mesela Şura Meclisi'ne de emruhum şura beynuhum ayet-i kerimesini gönderdim.
Halbuki böyle çok da hani farklı da adlandırılmıştır.
Evet,
yani.
Evet. Öyle özelliği var ama çok dindar bir padişah. Yani dini tarafları olan bir padişah. Yaşadığı dönemin şartları.
Tabii de tabii hocam evet. Orada zevkin, sanatın efendim ifadesi İslam'dı zaten. Yani aynen. Böyle bir dolayısıyla yetişmiş onlardan olmak o dönemde buralarda behres
kesinlikle
olmak demekti.
Yani bir de hatta çalışmış zaten. Rakım'ın da talebesi. Yani oradan da bir şey var. Neşvesi var. Dolayısıyla şey yapmış. Sultanların böyle bir el becerileri var. İşte. Yani Abdülhamit Han içinde marangozluk falan derler ya.
Evet.
İkinci Mahmud'un da böyle bir diğer bazılarında hepsinin yani musiki aletlerine
kuyumcu var. Olan var hocam.
Evet kuyumcu olan var. Kuyumcu şeylere, musiki aletlerine olan ilgileri var. Hatta olan ilgileri var. Şairleri çok var.
Evet. Avni Mahlaslı evet. Fatih değil mi evet, hocam mesela?
Tabii. Kanuni'nin var.
Muhibbi.
Şeyin, Yavuz'un var. Hepsinin şiirleri çok gerçekten birinci Ahmet'in diğer şeylerin hepsinin. Yani şairlikleri yüksek.
Evet.
Dolayısıyla bir şeyle sanatla, güzel sanatlarla meşgul olmayı kendi gönül dünyalarını geliştirmek adına da vesile görmüşler. O da irfan geleneği bir tezahür.
Evet bu da irfan geleneği değil mi hocam?
Evet. Evet.
Yani hocam mesela mezarlıklarda da özellikle o şimdi mezarlıkta neye muhatap olursunuz? Hani keşif ehliyseniz belki altına da muhatap olursunuz ama evet. Genellikle gördüğünüz bir manzara var. O manzara da böyle selvi ağaçları var. Böyle yeşilliğini aynen hiç kaybetmeyen. Bir de mezar taşları var. Selvi ve her birinin üzerinde de böyle ilginç.
Selvi ağacının bir de özelliği biliyorsunuz elif gibidir.
Evet.
Tevhidi sembolize eder. Allah'ın evet. Esmasını yani lafzatullah'ın ilk harfidir. Tevhidi sembolize eder. Yapraklarını dökmez ebediyeti. Bir de mezar taşlarının üzerinde Huvallahul Baki.
Evet.
Huvel Baki yazar. Yani bu hayat fani. Hayat geçici. Baki olan Allah Teala Hazretleri'dir.
Evet. Mesela bu bir şey hocam hakikaten toplumun yani nerelere savrulduğunu da gösteren bir şey. Balkanlarda çok siz de görmüşsünüzdür. Fotoğrafını koyuyorlar. mezar taşına.
Evet.
Yani ha, tabii. Yani evet. O mesela o ilginç bir şey. Veya böyle ilginç.
O batıdan geçen şeyler. Evet. Burada gayrimüslim mezarlıklarında da var. Şimdi Türk mezarlıklarında da başlamış.
Evet yani.
Bir şeyde falan, Mecidiyeköy tarafında falan. Yani evriliyoruz maalesef.
Evet. Yani Hüvelbaki koyan insanla kendi fotoğrafını koyan insan arasındaki fark aslında bir medeniyet farkı
çok
yani.
Çok ayan beyan ortada tabii.
Evet.
Yani öbürü diyor ki ben faniyim.
Baki olan Allah'tır.
Baki olan Allah'tır. Öbürü diyor ki ya ben ölmemeliydim.
Bakın ne kadar fidan gibi boyum vardı. İşte gözüm vardı, kaşım vardı. Halbuki hepsi emanetti. Evet,
faniliğe isyanın bir anlamı yok yani.
Evet. Hocam bu irfan geleneğinin kurumlarla ilişkisini ifade ederken tekkeden başlamıştık. Yani mesela ordunun da duası, mehter duası.
Evet.
Yani mehter dönemin bandosu.
Aynen aslında. Öyle. Yani şimdi zaten ordunun savaş esnasında işte Allah Allah sadalarıyla olan düşman üzerine atılmasından tutun da mehterin çaldığı gerçekten çok hareketli müzikle verdiği talimat yani askerleri tereddütsüz düşman üzerine atılmaya sevk eden bir özelliğe sahip. Mehter başının duası zaten başlı başına bir irfan geleneğinin tecessümü.
Allah Allah Celilü Cebbar Muin-ü Settar diyor hocam.
Halikel leyle ve nehar la yezal zülcelal. Birdir Allah anın birliğine Rusulü Enbiya Peygamberimiz Ahmedi Mahmudi Muhammed Mustafa Ali Evladı Müçteba imdadı ruhaniyetine pirani mürşidine aşıkine vasilin hamele-i Kur'an ehli iman ervahına.
Hocam orada duralım, bu şeyden başlayalım isterseniz. İmdad-ı ruhaniyetin. Ali evladı müşteba imdad-ı ruhaniyetine.
Evet. Yani şu.
Efendimizin
ve onun temiz evlatları Sadat-ı Kiram Hazretlerinin manevi himmetlerini, himayelerini, desteklerini talep ediyoruz.
Talep ediyoruz.
Yani Resulullah Efendimiz ruhaniyetiyle hazır olsun savaşımızda, bize duasıyla aramızda gönlümüzde olsun diye ona bir şey gönderme yapıyor. Ondan sonra gene böyle bütün
üçler, yediler, kırklar,
üçenler demine devranına hu diyelim hu diyor. Arkasından eli kan, kılıcı kan, sinesi uryan, ciğeri püryan, meydanı şehadette Allah yoluna revan, kahrımız, gazabımız düşmana ziyan, adüden korkmadık,
korkmayız
hiçbir zaman. Kur'an'da zafer vaat ediyor Hazreti Yazan. Uğrun açık olsun ey serdar-ı mücahid. Huda kuluncunu keskin etsin. Ömrünü gün gibi bedid. Fahri alemi hoşnut etsin. Hakka zayık ekberin etsin. Mübarek ve sa'id. Nasr-ı minallah.
Ondan sonra nasr-ı minallah fethun gayb. Ondan sonra
ve beşir-i müminin.
Ondan sonra
Allah Allah Allah Allah Allah. Allah, Allah, Allah.
Evet.
Yani hakikaten şimdi böyle bir duyguyla insanları siz hazırladığınız zaman savaşa ve cihada gözü
niyetler orada düzelir değil mi hocam? Tabii orada orada her şey
kesinlikle düzelir. Yani bizim ordumuzun muzafferiyetinde bunun çok önemli bir yeri var.
Evet.
Dolayısıyla yani her şeyi Allah'ı anarak, yani bugün balık mevsimi açılırken bile vira bismillah diyor
başkanımız. Çok güzel.
Vira bismillah. Yani ne kadar güzel. Yani bunlar hep o geleneğin tezahürleri. Evet. O geleneğin devamı olan şeyler.
Çok güzel. Tabii o mesela şeyde hocam, mehter marşlarında
evet,
bir hücum marşı vardır. En hareketlisi.
Ha, en son.
Onu duyunca atlar yerinde duramazmış hocam. Atlar da eğitimli çünkü yani.
Tabii.
Duramıyor yerinde artık. Bir an önce
nereye gidecekse gidelim.
Gidelim yani. Dağıtalım ne yapacaksak diye.
Kırbaç yemeden koşmak istiyor.
Yani evet. Dolayısıyla atını bile bu anlamda eğitmiş bir geleneğin. Biz bugün maalesef fukaralığını yaşıyoruz hocam.
Maalesef.
Yani
maalesef.
Dilimizde başladı bu.
Evet.
Yani güzel insanlar diyor. Güzel atlara binip gittiler. Atlar da gitti hocam. İnsanlar da gitti. Ama işte o hayat tarzı gidince kelimeler de gitti.
Doğru.
Yani dolayısıyla
bizim mesela şimdi biz şuna ben çok üzülüyorum. Yani vefat haberi veriyoruz. Yani
kaybettik.
Pederi kaybettik filan. Yani annemi kaybettik. Yani kaybetmek diye bir şey yok ya.
Tabii.
Aslında bizim ecdadımız yürümek tabirini kullan. Hakka yürümek. Yani Allah'a gidiyor. Hem faniliğe isyan ediyor böylece. Hakka gidiyor.
Rühret eyledi derler değil mi hocam?
Rühret eyliyor. Seferin mübarek olsun deniliyor. Yolculuğun mübarek olsun deniliyor. Yani bir yolculuğa çıktı.
Evet.
Bu yolculuk hakkadır.
Evet.
Diye. Ne kadar güzel bir şey. Bugün kaybettik. Yani faniliği kabullenmiş oluyorsun.
Evet.
Biz fani değiliz ki.
Hocam bir de son dönemde malum bu korona virüs belası. Yani o da bir musibet aslında. Bir imtihan. Cenab-ı Hak tez zamanda inşallah kaldırsın. Onu da mesela koronavirüsü yendi. İşte koronavirüsten işte
zaferle çıktı.
Zaferle çıktı gibi. Ya neyi yapıyorsunuz? İşte ya Cenab-ı Hakk'ın Şafi isminin tecellisiyle
sınırlarımızı bilmeyince. Yani evet. Biz nereye kadar güç kullanabiliyoruz hastalıkta veya şeyde? Evet. Nereye kadar kullanamıyoruz? Yani Cenab-ı Hakk'ın Şafi isminin dahli olmasa sen ne yaparsın ki?
Yani alkışlarla uğurluyorlar. İşte yenmiş de taburcu ediyorlar falan tarzında.
Tabii işte
yani,
bunlar hepsi faili mutlakı bilmemekten, tanımamaktan ve irfan geleneğinden mahrumiyetten.
Evet.
İrfan geleneğinden mahrum olduğu insanlar hep yüzü kendinde görmeye başlıyor. Şeyi kendinden görüyor, kerameti kendinden görüyor. Halbuki bunu bir veren var, bunu bir üfleyen var. Hani demiş ya, ses çıkıyor ama bunu bir üfleyen var.
Güzel. Hocam bugün biraz böyle şey oldu. Hem Mevlid Kandili'nin tam öncesindeyiz. Hem Efendimiz'i anmış olduk. Eyvallah. Hem irfan geleneğinin güzel dilimize pelesenk olmuş kelimelerinden, cümlelerinden, ifadelerinden bahsetmiş olduk. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz.
Efendim, teşekkür
efendim irfan gündeminde muhterem Hasan Kamil Yılmaz hocamızla beraber bendeniz Mehmet Lütfü Arslan irfan geleneğimize ait güzel ifadeleri konuşmuş olduk. Tekrar Mevlid Kandili'nizi tebrik ediyor. Alem-i İslam'ın Mevlid Kandili vesilesiyle hayırlara gark olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Bir sonraki hafta buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ederiz efendim.